Ayrım 37.
Sayfa 457. Jenevi başını eğmiş duruyordu. Bayan Stahl azarlarken onunla tartışması anlamsızdı. Bu delik bir leğene su doldurmak gibi bir şey olurdu. Tüm bir hafta boyunca dükkan sahibi çiçek ustası Jenevi Bey kalması için yalvardı. Doğumu saklamasına yardım edeceğine, gerekirse çocuktan kurtulmasına da yardım edeceğine söz verdi. Katolik bir sokak olan Vaugirard'daki tutucu kurallara rağmen Bayan Stahl ahlak konusunda pek tutucu değildi. Genevieve'in kocası olduğuna inanmıyordu. Zaten Genevieve de bunun üzerinde fazla durmuyordu. Stock'un hapishanede olduğunu öğrenmeleri Genevieve'e daha fazla sorun ve üzüntü getirirdi. Sonunda patronu Genevieve'in kararından çok başka şeyler ayrılmaları gerektiği konusunda ikna etti. Genevieve kendini de gittikçe daha çok bırakıyor, daha yavaş çalışıyordu. Bundan kurtulduğun zaman dedi Bayan Stahl nefret dolu bir yüz ifadesiyle yine gel. Tabii ki bunu bir yerlere yerleştirdikten sonra bizim sokağımız ahlaklı, rezalet kaldıramaz. Vaugirard sokağında tek bir genel evi bile yoktu, nezih bir sokaktı. Vedalaşırken Bayan Stahl Genevieve ve kumaş parçalarıyla dolu bir bohça verdi. Çeşitli kumaşlardan bu parçaları ileride ihtiyacı olabilirdi. Genevieve Vaugirard sokağını terk etti. Biriktirdiği paralarla Paris'in bir kenar mahallesinden Vincennes ormanları yakınlarında bir köşe kiraladı. Acı dolu günler başladı. Ev sahipleri aynı yeri paylaşan çok sayıdaki müşterilerine acıyorlardı ve onlara sorular sorarak canlarını sıkmıyorlardı. Paris'te büyüyen karınlarını saklamaya çalışan kızların sayısı hiç de az değildi. Akşamüstü Stock'un karısı başını kapatarak sokağa çıkıyordu ve hiç sokak seçmeden öylesine ölçülü bir şekilde önüne bakarak yürüyordu. Johan ve Genevieve bir çocuklarının olmasını nasıl da istemişlerdi, 5 yıl boşuna beklemişlerdi. Genevieve yalnız kaldığında ağlıyor ve kendisini kısırlıkla suçluyordu. Yıllar geçiyor, çocukları olmuyordu. İşte en olmaz zamanda hamileydi. Johan onun hamile olduğunu bile öğrenemedi. Kadın dikkatlice karnına dokundu. Elinin altında, elbisenin altında bir şeyler titreşiyor, balık gibi oynuyordu. Genevieve hamilelere has bir davranışla garip, heyecanlı ve dalgın bir şekilde gülümsedi. Bu gülümseme aklından geçenlere cevap değildi, hayır. Bu çarptığını hissettiği başka bir kalbe cevaptı. Genevieve dikkatli yürüyor, yoldan geçen insanlardan içgüdüsel olarak korunuyor, hendek ve taşlardan uzak duruyordu. Vücudunu korumasında kendini sakınma yoktu, bir annenin şefkati vardı. Düşüncesi ağır işliyordu, tüm yalnızlığına, parasızlığına ve kötü durumuna rağmen hiçbir şeyi merak etmiyordu. Hamilelik heyecanı köreltiyordu, doğa kendi görevini yerine getiriyordu. Duygu ve düşüncelerin hayvani sakinliği yeni bir insanın yaratılması için gerekliydi, yüce bir görev. Genevieve gelecek hakkında nadiren düşünüyor ve doğumdan da korkmuyordu. Doğumdan önceki son haftalarda geceleri bazen kaygı içinde uyanıyordu. Bir şeyler üzerine geliyordu sanki. Karnı yumuşamış ve sarkmıştı. Onu bekleyen kaçınılmaz ağrıdan kaçmak, saklanmak istiyordu. Ama o içinde gelecek olan acıların pınarını taşıyordu. Başka bir çıkış yolu yoktu. Kendinde cesaret bulup dayanmalıydı. Doğum beklenmedik bir anda olacaktı. Krizler, ıkınmalar, kan ve acılar. Tıpkı ölümde olduğu gibi kaçacak bir yer olmayacaktı. Böyle anlarda hamile kadın kinle doluyordu. Erkeklere, hatta Johan'a karşı kin. Johan'ı cezasını çekmemiş, hesaplaşmadan kaçmış suç ortağı olarak görüyordu. Peki neden? Sonra da kocalarının dedikodularını yapan ama onlarsız da olamayan kadınlarla konuşurken Genevieve rahatlıyordu. Onlara göre hava hoş. Olan onları olmuyor ki bizim acılarımızı anlayabilirler mi ki? Onlar için zevk, bizim için işkence. İlk önce karnın büyüyor, sonra inek kaderi geliyor. Bebeği taşı, kanınla sütünle de besle. Çocuklar hakkında ne biliyorlar? Kendi çocuklarını yabancı çocuklardan ayırt edemiyorlar. Şeytanlar, üçkağıtçılar, itler. Genevieve utanıyordu, köşeye büzülüp aptalca karnına bakıyordu. Ağır ve dolu. Geceleri uyumasını engelliyordu. Dönemiyordu, nefes nefese kalıyordu. Gündüzleri yürümesini engelliyor, taş dolu bir çuval gibi aşağı çekiyordu. Ah, şimdi Stock yanında olsaydı. Onunla kol kola sokaklarda nasıl gururla dolaşacaktı. Çocuklarının içinde nefes aldığı, büyüdüğü bu harap gövdeyi de nasıl gururla taşıyacaktı. Herkes görüp saygıyla yol verecekti onlara. Başörtümü açıp yavaş yavaş yürüyecektim diye düşünüyordu Genevieve ve hemen zaten dar olan omuzlarını büzüyordu. Öyle olabilirdi ama Stock yoktu. Stock belki de ölmüştü. Hamileliğini saklayarak sokaklardan hızlı hızlı geçmeye çalışıyordu Genevieve. Onu hiç kimse rahatsız etmese de kötü şakalardan, ihtiyar kadınların gözlerindeki alaycılıktan ve kenar mahallelerdeki acımasız çocuklardan korkuyordu. Onun kocası yoktu. Karnında bir öksüz taşıyordu. Ne derdi ihtiyar Catherine Bowery? Genevieve annesi için ağlıyordu. Şimdi ona öyle çok ihtiyacı vardı ki. Doğum sancıları gece başladı. İki kadın, biri tüccar, biri fahişe, Genevieve'i dama götürdüler ve orada ona samandan yatak hazırladılar. Stock'un karısı buna da şükrediyordu. Çünkü erkeklerin de kaldığı o ortak odada inleyip sancılanmak zorunda değildi. Öğleye doğru vücudu parçalayan o son akınmayla acılar bitti. Yerli pazardan olan tüccar kadın çocuğu eline aldı, eski bir bıçakla göbeğini kesti ve göbeğini gömlek yakasından kopardığı beyaz bir şerit bağladı. Erkek, güçlü ve kırmızı, yaklaşık 4 kilocuk, harika bir parça dedi tüccar kadın onaylayıcı bir tavırla. Genevieve hafifçe kımıldayıp kalkmaya çalıştı, takati yoktu, duyguları da. Tüccar kadın çocuğu anne göğsüne doğru götürdü ama bebek emmeyi hemen öğrenemedi. Genevieve şefkatten çok meraktan, bulanık, kendisini bilmeyen küçük gözlerin içine baktı. Düne kadar bu bebek onun vücudunun bir parçasıydı. Acının anısı henüz öyle canlıydı ki Genevieve titriyordu. Çocuğa karşı sevgisinin nasıl oluştuğunu fark etmedi, birdenbire oluştu sanki. Onunla birlikte de kaygılar, sağlıklı mı, tok mu, içinde şefkat uyandı. Büyük, acı gibi kahredici. Değerli bebeğim diye fısıldıyordu Genevieve ve istemeden bu sözcüğün esas anlamını düşünüyordu. Pahalıya patlamadı mı ki? İşsizlik, kederli aç aylar, hiçbir şeyle kıyaslanamayan işkence gibi acıları beklemekle geçen aylar. Bebek için yaptığı fedakarlık ve acıların listesi kabardıkça ona hayvani bir bağlılıkla daha fazla bağlanıyordu. Ama mutlu anlar da vardı. Yumuşak dudakçıkların göğsüne dokunması, küçük elin bilinçsiz okşayışları, göğsünün üzerinde elini dolaştırması, gülümsemek için cılız deneyler. Geçinecek hiçbir şeyinin kalmadığını ve oğlunu açlığın tehdit ettiğini fark ettiği gün bebeği ilk defa ona bakıp ağzını yayarak gülümsedi. Belki de Genevieve öyle geldi. 3 aydır bir köşesinde kiracı olarak kaldığı evden kovuldu. Ev sahibesi kumaş parçalarını ve Stock'un hediye ettiği 2 altın yüzükten birisini rehin olarak aldı. İkinci yüzüğü de kaldığı geceler için ödedi. Genevieve'in çevresindeki çember daralıyordu. Aç çocuğun çığlıkları da bunu gösteriyordu. Ne yapmalıydı? Sokağa çıktı ama dilenmek için elini uzatamadı. Bir kadın ona birkaç metelik verdi. Genevieve tüm bunlar bir kabus gibi geliyordu ama bir türlü kendine gelemiyordu. Aç ve donmuş olan çocukla Paris'te dolaşıyordu. Hiç kimse onunla ilgilenmiyordu. Şehir umursamazlığıyla korkunç geliyordu ona. Kalabalığın içerisinde yalnız olmak sonsuz bir acı veriyordu. İnsanlar aç ve meraklı bir şekilde dükkanların vitrinlerine bakıyorlar, gördükleri insanların takılarına değer biçiyorlar, kör gibi Genevieve'in yanından geçiyorlardı. İnsanların bencilliği ona acı veriyordu. Bunu hiç fark etmeden acı çekiyor, korkuyordu. Çıkmaz insan ormanında yolunu kaybetmiş, sonunun kaçınılmaz olduğunu anlayamıyordu. Sen nehrinin kıyısındaki gaz lambalarını yaktılar. Tiyatro ve restoranların girişlerinde bekleyen zengin faytonların ışıkları yandı. Genevieve bir şeyler içgüdüsel olarak şehrin sonuna doğru çekiyordu. Orada kendisini öyle kaybolmuş hissetmiyordu. Orada evinde gibi olmasa da ona yakınmış gibi hissediyordu. Bir gece düşkünler evinde kalsa mı? Hayır, o kokuşmuş cehennemde olmasın da neresi olursa olsun. Geçen gece Genevieve'in yatağının yanındaki eskici kadın ölmüştü. Karanlıkta ellerin ölümle savaşını unutamıyordu. Eskici kadının elleri dudakları gibi havayı yakalıyordu. Genevieve bütün gece o cılız pis ellere bakmış ve Stock için geçmişte kalan mutlu günler için ağlamıştı. Ne olduğunu anlamadığı hamilelik günleri sırasında bir şeyler onu hüzün ve çaresizlikten tiksindiriyordu. Bu kurtarıcı bir içgüdüydü ama küçük Yuhan'ın doğmasıyla hüzün eskisinden daha derin olarak geri gelmişti. Ağlamaktan ve üzüntüden sütü bozuluyordu. Genevieve daha fazla kendisini tutamıyordu. Gücü ona hainlik ediyordu. Sadece düşkünler evi olmasın diye düşünüyordu. Gece soğuk değildi. Pazarda çatı gibi bir şeyin altında, odun talaşlarının üzerinde, küçük ve büyük sandıkların arasında geceyi geçirdi. Uyumadan önce öylesine çok düşünce ve anı onu ziyaret etti ki, hava aydınlanmaya başladığı zaman çocukla birlikte ikisi de derin uykuya daldılar. İneklerin uykulu sesleri uyandırdı onları. İnekler kesimhaneye doğru götürülüyorlardı. Güneş odun kıymıklarını altın rengine boyuyordu. Rüzgar temizlenmemiş balık dükkanlarının iğrenç kokusunu götürüyordu. Hava aydınlanırken şehrin kenarındaki bir pazarın nasıl uyandığını görme fırsatınız, gelen arabaların gıcırtısını duyma fırsatınız oldu mu? Onları su tahliye borularının çığlığı ve gece bekçilerinin iyi niyetli azarlamaları karşılıyordu. Sabah havası hareketliydi. Kurumuş yapraklar, akşam yolunmuş tavuk ve kazların tüyleri, solmuş köy çiçeklerinin yaprakları sandıkların üzerine dans ediyordu. Tozlu yerde unutulmuş koçan, ısırılmış havuç sekerek yuvarlanıyordu. Genevieve köyde gübrenin üzerinde uyanıyormuş gibi geldi. Yanında kazlar bağırışıyor, domuzlar homurdanıyordu. Üzeri en muhteşem sebzelerle dolu bir araba evsizler barınağının önünü kapatmış duruyordu. Sebzelerin renkleri ve çeşitleri Genevieve'in şimdiye dek gördüğü her şeyden güzeldi. Marul yapraklarının arasında mavi koçanlar görünüyordu. Turplar güneş topları gibi yatıyorlardı. Havuç ve kereviz temmuz çiçekleri gibi yanıyorlardı. Burada yeşil kurbağa renginde olan enginarlar, kıvırcıklar, dantel gibi maydanozlar, ölü gibi gri kuşkonmazlar vardı. Sebzeler solarken baş döndürücü bir koku bırakıyorlardı. Sanki bahçelerde yuttukları çayırların, ormanların, güneşin ve nehirlerin kokusunu şimdi salıyorlardı. Genevieve büyük bir arzuyla karşısında sergilenen sebzelerin muhteşem ölümünü izliyordu. Çiçeklerin neresi sebzelerden daha güzel diye düşünüyordu. Yeşil musinden marun yaprakları, maydanoz sapları, bezelye taneleri yapacağım. Bayan Stel. Birden Vojirar sokağındaki dükkanın şimdi kendisi için ne kadar uzak ve erişilmez olduğunu hatırladı, uyandı. Alışkanlıkla bluzunun düğmelerini açtı ve çömelerek oğlunu dizlerinin üzerine aldı, düşündü. Dakikalar uçuşan bir kovan sinek gibi vızıldıyorlardı. Arabanın yanında birileri boğuk bir sesle söyleniyordu. Pazar hareketlendi, sabahın çekiciliği kayboldu. Gidi pis kadın, inşallah yağından sabun kaynatırlar, bağırsakların üzerinde de çamaşır kuruturlar. Pazarda iş günü başlıyordu. Birden havuç yığınının üzerinden turp gibi kırmızı bir yüz ve iki korkunç el göründü. Genevieve büzüldü. Onu bulmuşlardı. Tanrım diye bağırmaya başladı kadın ve arabadan Genevieve'in ayaklarının yanına indi. Malım, zavallı talaşların pis bir kadın tarafından ezilmiş. Sebze tanrıçası kadın, çaresizliğini sadece yüzü, elleri ve ayaklarıyla değil kocaman karnıyla da ifade ediyordu. Karnı isyanla titreşiyor, şişiyor, sallanıyor ve Genevieve'e doğru geliyordu. Köylü kadının etekleri hışırdıyor ve şişiyordu. Yabancı, malın üzerinde kalan zavallı elleriyle yüzlerini kapatarak dayak bekliyordu. Sandığım, odun talaşlarım. Birden fırtınadan korkan çocuk Genevieve'in dizleri üzerinde ağladı ve hiç beklenmedik bir şey oldu. Talaşların sahibesi sustu, yumruklarını açtı, karnını sakinleştirdi ve lahana koçanı gibi büyük olan diz kapaklarıyla talaşların kıyısında durdu. Ama burada bir civciv varmış dedi şefkatli ve güldü. Gürültülü boğuk gülüş çocuğu da annesini de sakinleştirdi. Bir saat sonra Genevieve kocaman satıcı kadının oğlunu o ezilmiş odun yongalarının üzerine nasıl koyduğunu izliyordu. Odun talaşları artık arabaya yüklenmişti. Sakin ol diye bağırıyordu güçlü kadın uslu kadınının yularını eline alırken. Benim ineğimin sütü senin memendekinden daha çok. Tanrı'ya şükür benim yumurtalarımdan artık civciv çıkmıyor. Küçük bir prens gibi tok olacak. Tabii ki eğer sen cumartesiye kadar bana paraları getirirsen. Medon, Medon Bayan Gross, katedralin arkasındaki bahçeli ev, paraları perşembe günü getireceğim diye cevap verdi Genevieve. Yalnız kalan Stok'un karısı kutsal bakireye dua etmek için heykele doğru yürüdü. Çocukluğunda da ihtiyar Catherine'in yanında öyle dua ediyordu. Johan diye düşünüyordu heykelin kirli ipek eteklerini öperken affet beni. Senin acılarının nedeni kim bilir belki de Tanrı'yı kızdırdığındandır. Sen inanmasan da beni putperest olarak görsen de belki hiç olmazsa ben doğamla senin günahlarını affettireceğim ve bizi göklerle barıştıracağım. Kutsal bakire sen mutluluğun ne olduğunu bilirsin bana da birazcık gönder. Genevieve tapınaktan sonra Vojirar sokağına doğru yürüdü. Bundan böyle yalnızdı. Bayan Stel işçisinin ince belinden memnun kalacaktı. Ama son üç küsur ay içerisinde dükkanın işleri iyice bozulmuştu. Saint Germain'deki kaprisli modacılar arkasından Elize ovalarının savurgan metresleri, yapma çiçeklerden soğumuşlardı. Elbiseler artık şeritler, tüyler ve dantellerle süsleniyorlardı. Bayan Stel birbiri arkasına tüm işçilerini işten çıkarmış, dükkanını kapayıp Bretonya'ya erkek kardeşinin yanına gitmişti. Orada yapma çiçekler yerine midye ve istiridye ticareti yapmayı düşünüyordu. Genevieve için bir tek yol kalıyordu. Hizmetçi kiralayan en yakın büroya doğru yola koyulmak. Lakabı zürafa olan Antoinette Kiraru, Marsilya'dan Paris'e geldiğinden beri 20 yıldır burasını işletiyordu. Marsilya'da annesinden kendisine miras kalan genel ev yanınca buraya gelmişti. Aslında Antoinette'in şüpheli mesleği hakkında Bak Sokağı'nda hiçbir şey bilinmiyordu ve kadın hizmetçi kiralayan bürosu kolayca prestij kazandı. Seçme aristokrat ve zengin evler zürafanın yardımına ve onun tavsiyelerine tam bir güven besliyorlardı. Genevieve yarı loş soğuk salona korkuyla girdi ve çekingen bir şekilde bankın kenarına ilişti. Etrafında kendi kaderlerinin belirlenmesini bekleyen birçok kadın vardı. Sadece iri göğüslü, başları kapalı, askılı elbiseleri olan köylü kadınlar aralarında kıkırdayı fısıldaşıyorlardı. Bunlar iş gücü pazarına güçlü, salıncak gibi rahat ellerinin dışında süt dolu göğüslerini de getirmişlerdi. Aradıkları çok fazlaydı. Genevieve daha yakın oturdu. Kadınlar köyde bıraktıkları çocuklar konusunda fısıldaşıyorlardı. Genevieve'in etrafındaki bazı kadınlar daha önce süt anne olarak çalışmışlardı. Onlar kadın hizmetçilerin en avantajlılarıydı ve şimdi göğüslerinin doluluğuyla ve emzirdikleri asil çocukların isimleriyle övünüyor, göğüsleri boş diğer hizmetçi kadınlara tepeden bakıyorlardı. Onların aşağılayarak tepeden baktıkları bu kadınlar servis hizmetçileri, bulaşıkçılar, çamaşırcılar, hatta aşçılardı. ''Hadi göreyim seni, emzir çocuğu, süt bul.'' diye konuşuyordu bir kadın. ''Çok önemliydi, böyle bir zenginliği her tarafta bulabilirim.'' ''Kime anlatıyorsun sen bunları? Ezilmiş patikada ot yetişmez.'' diye kıkırdıyordu şehre göğüslerini satmaya beşinci kez gelen iri bir kadın. ''Satılmış ruhlu pislik. Kancık köpek.'' Kavga başladı. Eski derin sessizlikten eser yoktu. Kavganın dayakla bitme tehlikesi vardı ki birden ortalık duruldu, herkes sustu. Yüzü kin dolu, gözlüklü zürafa kapıda belirdi. Olağanüstü uzun ve cılız boynunda hamut gibi sallanan bir dizi iri akik taşı vardı. Zürafa kadınlara korkunç bir şekilde baktı ve birden hiç beklenmeyen bir çeviklikle kadının birine ağır bir tokat attı. Ama sakinleşmedi ve duvara doğru sıkışan kadınların üstüne yürüdü. Ellerini kamçı gibi sallıyordu. ''Benim iş yerimde, benim büromda. Sizi utanmazlar. Ben size göstereceğim. Ben sizi...'' diye tıslıyordu. 20 yıldan fazla bir süre önce Marsilya'da bir noter onunla eski bir hastalığı paylaştıktan sonra zürafa güzel sesini kaybetmişti. Düzen yeniden tesis edilmişti ve iş de devam ediyordu. Stock'un karısına sıra geldi. Antoinette Kiraru son derece ün düşkünüydü ve bürosunun prestiji onun için kemerinin altında biriktirdiği ve taşıdığı franklardan bile daha önemliydi. O yüzden kadınları uzun ve dikkatli bir şekilde inceliyordu ve gerçekten de karakter özelliklerini hiç hatasız saptayabiliyordu. Genevieve'i hemen şöhret düşkünü ve kavgacı olmayan çalışkan yaratıklar sınıfına soktu. ''Göğüslerini göster.'' dedi Antoinette, Genevieve'in kocasının ve çocuğunun öldüğü yalanını kabul ederek. ''Yeter ki üzüm olsun, bağı beni ilgilendirmiyor.'' Genevieve'in göğüslerinde çok süt vardı. Tüm yarı aç kalmalar, birçok şeyden mahrum kalmalar o müthiş anne pınarını kurutamamış, yok edememişti. ''Daha 4 gün geçmeden çok iyi bir yerde, saygı ve memnunluk içerisinde olacaksın.'' dedi zürafa ve koşullarını saydı. Ama Genevieve'in pazarlık yapacak hali yoktu. İlk maaşının 1/4. İsterse tamamını alsın, yeter ki bir an önce yerleştirilsin. Ama ben bir tek gün bile bekleyemem. 2 kuruşum bile yok. Oysa yarın perşembe ve ben... Genevieve az kalsın oğlunu ve Medon bahçıvanını ağzından kaçırıyordu. Antoinette'in yüzünde taviz verme belirtisi yoktu. Genevieve'i dışarı itti. 3 sütanne yılışıkça kapıda eğiliyorlardı. Pazartesi adresi almak için gel. Pazartesi. Genevieve bürodan çıktı. Sanki hayır cevabı almış gibi başı dönüyordu. Ya açlıktan ve çocuğundan uzak kaldığından sütü kesilirse? Medon'a gidip küçüğü emzirsem iyi olur diye hayal ediyordu anne. Ya para? Para olmadan gidemem. Bugün çarşamba, yarın perşembe. Ne yapayım? Bu çözümsüz soru tekrar tekrar önüne dikiliyordu. Son aylardan sonra ilk defa sokaklarda yükünden kurtulmuş bir vaziyette yürüyordu. Kendi vücudunun hafifliği, ellerinin özgürlüğü ona olağanüstü geliyordu. Erkekler artık ona farklı bakıyorlardı. Sokak kaldırımının taşları gibi, gri bordürler gibi sıradan olmaktan çıkmıştı. Genevieve yine kadın olmuştu. Üstelik saklayamadığı çaresizliği içerisinde etkileyici ve çekici bir kadındı artık. Ona laf atıyorlardı. Davet ve azla alınmaz şeylerden uzağa kaçıyordu. Açlık ve çaresizlik her zamanki provokatör rolünü oynayana kadar saat 6'dan 8'e kadar öyle oldu. Genevieve yoruldu. Gidecek bir yeri yoktu. Gün bitmek üzereydi. Perşembe geliyordu. Bir giyotin bıçağı gibi Genevieve'in vicdanı üzerinde sarkıyordu. Medon'daki bahçıvan kadın parayı zamanında alamayınca çocuğu açlıktan öldürürse... Karşı restoranlardan gelen yemek kokuları Genevieve alkol gibi etkiliyordu. Sarhoş oluyordu. Süt dolu göğüsleri acıyordu. Bir adam uzun süredir onun hareketlerini izliyordu. Yüzünün profilini gördü ve onayladı. Genevieve'in yürüyüşünden ve yüzünden yaşadığı kararsızlık okunuyordu. Genevieve omuzlarını büzüyor, sonra da çaresiz bir iç çekmeyle karar vermiş bir insan gibi büyük adımlarla yürüyordu. Adamın yırtıcı içgüdüsü Genevieve'in kendi kendine yenildiği anı anlamasına sağladı. Ona yaklaşıp karanlıkta konuşmaya başladığında kaçmadı, dişlerini göstermedi. Hiç şaşmadan adamın tekliflerini dinliyordu. Genevieve akşam yemeği teklif ediyordu. Sadece bir akşam yemeği. İkimiz de yalnızız hayatım diyordu adam, onu uslu dirseğinden yakalayarak. Onu oda dedikleri ayrı hücreleri olan 3. sınıf bir restorana götürdü. Üzerinde pis eski bir örtü olan masanın yanında çiğ sarı renkli kadife bir divan vardı. Genevieve donmuş gibi pencerenin yanındaki aynaya, perdeye bakıyordu. Belki buradan kaçacaktı ama ikisinin de paltolarını astıkları askının yanında geçen yılın bir takvimi vardı. Garip bir tesadüf olarak onun üzerinde sadece bir yaprak vardı. Perşembe. Bu onun kararsızlığına bir son verdi. Divanın yanındaki sandalyeye kendisini bıraktı ve beklemeye başladı. Adam büyük bir zevkle karşısındakinin bir profesyonel olmadığını anladı. Genevieve zavallı bir şekilde eski şalının kenarını çekiştiriyordu. Çünkü ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Dizleri titriyordu. İçinde hala belirsiz bir umut vardı. Bu tanımadığı adam sadece onu doyuracak ve borç para verecek miydi acaba? Borç. Bu düşünce onu tekrar hayata döndürdü. ''Bakın Monsieur'' diye başladı istekle. ''Yalvarırım size, yardım edin bana.'' Niçin paraya, sadece 5 franka ihtiyacı olduğunu kısaca anlattı. ''Yemin ederim ki bir ay sonra parayı size geri vereceğim.'' İlk maaşı zürafaya aitti. Genevieve bir de her gün onun sağlığı için dua edeceğini eklemek istiyordu ama Tanrı'nın kendisinden çok uzak bir yerlerde olduğunu ve kutsal bakirenin insanları çok fazla sınadığını düşünerek vazgeçti. Artık yemek ve şarabı getirmişlerdi. Oysa Stock'un karısı rica arkasında rica sıralıyordu. Adam bir iş adamı edasıyla et ve sebzeleri tabaklara paylaştırıyordu. Kadehlere şarap koyuyordu. Onun sözünü hiç kesmiyordu. Genevieve birden onun suskunluğunun nedenini anladı. ''Hayır mı?'' diye sordu titreyerek. ''Öyle bir şey söylemedim civcivim. Ama kendi malın gibi alabileceğin şeyi niye borç olarak istiyorsun ki?'' ''Ama ben yapamam Monsieur.'' ''Niçin?'' ''Ben sizi sevmiyorum. Tanımıyorum.'' ''Ben böyle bir şey olduğunu söylemiyorum. Ne olacak?'' Kocanı seviyorsun, seni ortalıkta yalnız bırakan kocanı. Öyle bir şey demedim. Hayatta neler olmuyor ki Monsieur? Demek ki hata yapmaktan korkuyorsun. Sadık kalma yeminini bozmaktan korkuyorsun. Biliyor musun, sadık kalmayı kim ve ne amaçla düşünmüş? Bilmiyorum. Adam favorilerini okşadı ve Genevieve biraz daha şarap koydu. Genevieve içiyor, sarhoş oluyordu ama bunun farkında değildi. Biz erkekler. Sadık kalmak bizim gözetimimiz altından çıktıkları zaman karılarımıza taktığımız en uygun ve en emin namus kemeri. Genevieve anlamıyordu. Korku ve üzüntü beynini eziyordu. Ricasının reddedildiğini hissetti sadece. Sadık kalmak mı? Ne aptallık. O insan doğasına aykırı. Biz erkekler bunu çoktan anlamışız ama bunu karılarımıza anlatmaya korkuyoruz. Çıkarımız yok. Baş ağrıtıcı, utanç verici. Adam sarhoş oluyordu ve daha yakın oturmaya çalışıyordu. Sana 6 frank vereceğim. Sen yumuşak ve narinsin civcivim. Yabancı pis bir el korsenin altına girip göğüslerini eziyordu. Genevieve'in yüzü kızardı. O nasıl bir zevkle bu eli ısırırdı? Bu sarhoş, pembe, zengin, saygın Parisli suratı nasıl bir zevkle dağıtırdı? Ben istesem benim çevremden bana koşacak bir sürü kadın var. Karımın arkadaşları arasından istediğim kadını seçebilirim. Onlar bunu iltifat olarak kabul ederler. Eskimiş tatlı sözcükler söylerler bana. Karınızın mı? Sizin karınız. O sözcüğü ağzına almaya kalkma. Benim karım tüm kadınlar arasında en iyisi, hatta daha fazlası. O bir azize. Bir an için sustu ve prosunu çiğnedi. Bu iğrenç barınağa Paris kadınlarının en güzelini götürebilirim ama seni seçiyorum. Adam içiyordu. Şarap kokularına alışmamış olan Genevieve de içiriyordu. Adamın gözleri bulanıklaştı. Dili gittikçe peltekleşiyordu. Bazen insan gerçekten kral sofrası bulabiliyor. Sözcüklerden bıktım. Senin yapacağını yapmak için saygın kadınlar erkekten mutlaka onları istiyorlar. Benim azsız güzelim, daha cesur ol.